Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Hoş geldiniz. Nasılsın Olcay?
İyiyim Denizciğim, sen nasılsın?
Yani iç güveysiden hallice. Yani o kadar şeyim ki, yorgunum ki
Söyleyemedi
iç
de.
güveysi bile diyemedim yani. Ne oluyor böyle ya? Bizim işler çok yoğunlaştı arkadaşlar. Sizde durum var nasıl?
Ya evet, yani okullarla birlikte bizim iş çığırından çıktı. Ben bilmiyorum, bu hafta nasıl geçti? Tepemden geçti yani bu hafta benim.
Ya ben bir gün ofiste böyle ağlamaklı oldum. Bu arada şey değil, kimse bana bir şey yapmıyor. Yani belli bir olay değil, bir sürü şey birleşiyor. Ve şey oldum böyle, ya iş çok yoğun diye işi bırakmak çok mu abartı olur acaba diye düşündüm.
Evet, bana böyle mesaj attı. Galiba iş çok yoğun diye istifa edeceğim. Mantıklı mı sence? Değil dedim ya.
Sana
Değil.
çok net bir şey soracağım. Bak hiç bu
Evet.
kadar netlikte sormadım. Allah kedi çıldırdı. İşini seviyor musun?
Ya ben işimi çok seviyorum. Ama insanları hiç sevmiyorum. Her zaman. Ve
Genel
işimi
olarak
insanlar
insanları.
yaptığı için, dolayısıyla insanları sevmediğim için işimi de sevmiyor gibi oluyorum.
Senin de hayatın zor be. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Ne olursa olsun başka sektörlere göre azıcık şanslı değil miyiz? Para olarak demiyorum. Yayıncılıkta para yok. Ama yine de en azından böyle ne bileyim, konuştuğumuz insanlar falan böyle daha düzgün tipler oluyor. Görece. Yani ne bileyim, gümrükçü olmaktan daha iyi sanki.
Abi kesinlikle. Ya ben şeyde bilirsin sen, ilk başladığımda reklam medya satın alma mı, medya planlama mı, bir saçma sapan bir şey yapıyordum ya. Mesela orada çok salak bir anı anlatayım. Şimdi başka, ya bir şirketteydim, başka bir şirkete geçtim. Daha böyle hani daha küçük görece, o ilk girdiğim şirketten. Şimdi bunlar öyle bir aile şirketi kurmuşlar ki şey ödemiyorlardı. Maaşı ödemiyorlardı
Bu
mesela.
arada
Maaş
epey de kurumsal bir yer aslında orası. Hatırlıyorum neresi olduğunu
tabii
da.
tabii güya yani
Evet,
sözde kurumsal.
güya.
Para ödemiyorlardı ama mesela su veriyorlardı işte.
Su
Su
mu?
be Maaş yerine su veriyorlardı bize. Teşekkürler ya. Yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getirebilmek için suyumuz bedava. Yani orada istediğin kadar su eve götürebiliyorsun. İstiyorsan damacana götür. Çünkü biz su firmasıyla anlaşmalılardı ve
Bunu bana hiç
ama mesela
anlatmadın.
yani çünkü o kadar tuhaftı ki ben büyük ihtimalle bunu içselleştirmek için birkaç seneye ihtiyaç duymuştum yani. Şey ya, mesela maaş işte biri oluyor, beşi oluyor, onu oluyor, 15 oluyor. Yok, maaş yok. Yani öyle çok değişik bir yerde orası da. O
Bir de
yüzden
orası.
şanslıyız bence hakikaten yani. Daha özellikle entelektüel seviyesi de en azından çok çok daha yüksek insanlarla çalışıyoruz ama tabii bunun da bazı götürleri oluyor yani.
Bir de bu arada bak, o eski iş yerine yine bir laf sokacağım. Bayağı para kazanıyor kız sizin o eski şirket. Medya satın alma, yani çılgın paralar dönmüyor mu orada?
Tabii, ama şey yapıyorsun işte.
Su.
Ya ben böyle giriyordum. İlk mesela ilk iş şimdi bir de o benim. Girdim, daha ilk günden şey gece 2'ye kadar mesaiye kaldım. Ve bu bir rutindi yani, gece 2'ye, 3'e, 4'e kadar mesaiye kalıyorsun. Ertesi gün 9'da geliyoruz. Oradaki bütün taksi şoförleri falan seni tanıyor. Çünkü bir tek sen gidiyorsun yani şey. Allah'tan taksiye ödüyorlardı mesela şeyi. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama şey yani çalışanlara düdük kadar maaş veriliyor tabii ki. Böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle mesai ücreti falan zaten hak getire yani.
Ben
Korkunç bir
orayla
deneyim.
görüşmüştüm bu arada. Mezun olduktan sonra beni almamışlardı.
Ya orası biliyorsun şey. Ya bir de şöyle insan alıyorlardı oraya. Sen şimdi oraya bir tane güzel çantayla gittiysen almamışlardı. Yani fakir görünümlü olman gerekiyor. Ona göre alıyorlar. İşte bunun çantası böyle, buna biz para yetiştiremeyiz, bu çok şey ister falan diyor mesela. O yüzden almıyor. Ben şimdi de işte arkam sırtımda sırt çantasıyla gittiysem görüşmeye, beni almışlardı. Apaçi gibi gittiysem oraya da.
Sırt çantası iyi bir şey oldu, feedback oldu. Bir daha ben sanmıyorum bu arada bir daha iş değiştireceğim. Ben şu an hakikaten şey söyleniyorum ediyorum da huzurluyum. Yani belli olmaz tabii ki, insanlık hali, insanlık öyle. Yani her şey hiçbir şey belli olmaz ama bir daha bir iş görüşmesi yaparsam sırt çantası. Ama bu yaşta sırt çantası çok garip olmaz mı
Of,
şey?
çok komik olur sırt çantasıyla gitsen. Ama benim öyle bir dönemim vardı yani, ben sadece senle biliyorsun ki benim arkadaşlar benim çantalarıma Deniz karar veriyor. Çünkü ben çanta satın almayı bilmiyorum. Benim olduğu gibi aynı şekilde Robin'in de çantalarına Deniz karar veriyor.
Evet. Tabii ki.
Bilmiyorum
Beğendi
abi, bilmiyorum yani. Çok çok beğendi. Yani bilmiyorum çanta nedir, nasıl satın alınır ve cüzdan da aynı şekilde. Sağ olsun Deniz kardeşim bana yardım ediyor. Çok uzunca bir dönem çok rahat olduğu için ben sırt çantasıyla hareket ediyordum ama bir yaştan sonra
şey de yapıyor
yani
muydun? Sırt çantanı önüne takıyor musun? Toplu taşımada şey olmasın diye. İnsanlar çarpmamış şey. 37 yaşındasın kızım sen.
tabii ki yapıyordum. Neyse ki o günler geride kaldı. Çok uzun zamandır hayatımdasın ve güzel çantalarım var.
Her zaman. Çanta benim uzmanlık alanım. Yani şey en iyi bildiğim şey olabilir hayatta. O yüzden çanta konusunda bana güvenebilirsiniz. Niye böyle bir şey
Teşekkür
söyleyeyim?
ederim.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bizim dinleyicimiz Melda var. Melda ile yazıştık. Bizim işte hem Robin hem Pamuk için bize şahane ürünler yolladı. Mopsan veterinerlik
Robin'in
ürünlerine ekstra
çikolata.
teşekkür ederiz yani. Ne diyorsun ya? Bir şey söylüyorum arkadan bak bak ne diyorsun?
Robin için değil de Hinata için.
Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen de evlat çok ya o yüzden karıştı. Abi Robin de Hinata da zor isimler. Kusura bakma yani. Unutuyorum ben de kafamdan gidiyor yani. Böyle üste
Neyse
çıkarım.
Melda'cığım, arada bir de Robin için bir şeyler gönderiyorsun.
Arkadaşlar Robin'e çanta yollamak isterseniz adresi atıyorum. Neyse şaka bir yana henüz mamayı deneyemedik. Deneyemedik. Henüz mamayı koymadım ama kum inanılmaz yani böyle acayip hijyenik. Yani gördüğünüz anda anlıyorsunuz onu. Şeyde kedi de gayet iyi karşıladı onu miyavlamasıyla.
Ben daha Hinata'ya yaş mamayı vermedim. Çünkü onu zor zamanlara saklıyorum. Eminim böyle anne biraz daha yok mu diye.
Bir şey
Yalanı
soracağım. Yaş mamayı kaç günde bir veriyorsun ya da her hafta mı veriyorsun? Nasıl yapıyorsun?
yani normalde standart olarak vermiyorum Hinata'ya. Hep kuru mamayla gidiyor ama böyle şey çok mesela ne bileyim böyle bazen kan alınıyor. Bir şey olacak işte, talih olacak. Ondan sonra yazık üzülüyorum, ona veriyorum. O zaman yaş mama çok seviniyor, çok mutlu oluyor.
Biz de çünkü ara ara ödül mamasına başladık. Şimdiye kadar iki kez veterinere gitti. Veterinerde işte aşı olurken veriliyordu. İşte biri oluyordu hep işte buna ödül maması verelim diye. Ben de şey diyordum ben henüz ödüllendirilecek bir şey görmedim dedim yani. Neye istinaden biz bu ödül mamasını veriyoruz? Ama şok içinde bana bakıyordu. O anlamda değil ama ben şu anlamda diyorum. Yani mesela çantaya onu koyup veterinere götürüyoruz ya yavaş yavaş herhalde şeyi anlıyordur. Orada ödül maması yiyeceğini o yüzden olay çıkartmıyordur. O yüzden çocuğun kafasını karıştırmamak için bunu diyordum. Neyse geçenlerde şeyle kediyle en sevdiğim şey ortak ton balığı. Henüz tadını hiç bilmese de yine ton balıklı bir şey yapıyorum. Nasıl mırıldanıyor ama böyle içeri girmek istiyor. Mer kapıda.
Ya.
Dur şu şey zavallıya da verelim. Yazık yani dilenci gibi dolanıyor kapıda. Nasıl yedi biliyor musun? Tabağı yaladı dedim. Ben bütün tabakları artık bu kediye vereyim yani şey. Bir son şeyden geçirir yani. Yemişim deterjanı.
Ya tabii canım, aman. Var ama mesela şeyler, ben de şey yok mesela yani yediğim tabakta sonra Hinata da yalasın, sonra zaten yıkanıyor. Bunun ekstra bir hijyen şeyi yok yani. Bu işte aman köpek kedi yaladı, asla bir daha kullanamam o tabağı ve artık onu şey uzay boşluğuna fırlatmalıyım diyen kedi köpek sahipleri de var. Çok enteresan.
O zaman misafirin kullandığı tabağı da bir daha kullanmamak lazım.
Bence çok mantıklı bir şey söyledin yani.
Değil mi yani?
Yani evet, bu ne anlamı var abi? Gerçi misafir herhalde yalamıyordur yani. Umarım yalamıyordur.
Bilmiyorum hiç rastlamadım ama misafiri tek bıraktığımızda salonda tabakları
Ya umarım öyle şeyler yap. Zaten ben o yüzden çok fazla misafir de ağırlamıyorum. Ya uzun süre bu yüzden masam yoktu benim, insanlar evime gelip yemek yemesinler diye. Ben insan gerçekten
ben
sevmiyorum
çok severim biliyor musun? Misafir gelsin çok severim. Gerçekten
ya.
pek gelmiyorlar ama niye bize gelmiyorsunuz?
Gidin de biraz tabaklarını yalayın Deniz.
Ay hadi çok güldük biraz da şey yapalım. Burada toplanma nedenimizden bahsedelim mi?
Aa, dur öncesinde şey yapalım. Sevgili Zeynep Ocağı bir selam gönder. gönderelim bizi Kutsal Motor'daki son bölümde yine anmış sağ olsun.
Ya
Hoş
şahaneydi.
geldiniz demiş. Biz de hoş bulduk diyelim efendim.
Bir de şey böyle bak akşam evde tektim böyle hadi bir işte video açayım böyle şimdi filmlik kadar da zamanım yok ama bir işte yarım saatlik bir şey açayım diye tabii Kutsal Motor'u açtım ve bir anda bizden bahsetmeye başladı. O kadar ilginç bir andı ki sana yazdım bana cevap vermedin ama işin var gitti.
Ben ona cevap vermedim mi? Sonra şey yaptım.
Birkaç saat sonra
Paylaştım.
döndün.
Aa, kim bilir ne yaptım yine. Ne gereksiz işlerle meşgulüm yine.
Yok canım şey çocuk mucuk bir şeyler vardır herhalde. Neyse hazır mısınız?
Hadi hazırım.
Hazırsanız
Ben çok hazırım.
başlıyorum. Tamam. Bu bölümü öneri olarak bize yollayan bir sürü kişi oldu. İlk Kardelen Altun yolladı. Çok teşekkür ederiz bu arada. İlk başta böyle Türkiye'de yansımış bir haber. Allah Allah niye bütün gazetelerde var diye baktım. Valla her yerde olmalı. Bu olay her yerde konuşulmalı. Gerçekten inanılmaz bir şey. Hızlıca başlıyorum. Rudy Farias'tan bahsedeceğiz efendim bu bölüm. Kendisi 1997 yılının Ekim ayında Houston polis memuru Sir Rudolph Farias ve Jenny Santana'nın çocuğu olarak dünyaya geliyor. Henüz 13 yaşındayken 2011 yılında çok kötü bir olay yaşıyor Rudy. Üvey kardeşi bir motor kazasında hayatını kaybediyor. Ve Rudy ile annesi kaza sonrası olay yerine gelen ilk kişiler. Anne için de tabii ki öyle ama burada Rudy'den ağırlıklı bahsedeceğiz. Rudy için abisini kaybetmek çok travmatik bir durum. Çünkü en yakın arkadaşıymış. Zaten yaşları da birbirine yakın ve en yakın arkadaşının artı abisinin ölümüne şahitlik ediyor ve çok küçük bir yaşta oluyor. Bu arada babaları aynı, anneleri ayrı. Jenny Santana, Rudy'nin öz annesi. Bu bilgi de kenarda dursun. Hayatı pek hoş gitmemeye devam ediyor. Bu olaydan sadece 3 sene sonra, 2014 yılında Rudy'nin o zamanlar 51 yaşında olan babası intihar ediyor. İddialara göre intihara sebep olan şey Houston Polis Departmanı tarafından kendisinin görevden alınmasıymış. Neden görevden alınıyor? Çünkü o dönemde Houston Polisi trafik uygulama birimi tarafından yazılan hız cezalarına ilişkin bir soruşturma yapılıyor. Ve Rudy'nin babası dahil birkaç kişinin içinde bulunduğu birkaç tane memur birkaç kişiye aynı anda birkaç mil arayla hız cezası kesmiş. Yani dolandırıcılık yapmışlar. Totalde 350 bin dolarlık gibi bir dolandırıcılık söz konusu. Babası da herhalde bunu gururuna yediremiyor ortaya çıkınca utanç içinde hissediyor ve intihar ediyor. Rudy'nin aile üyelerine göre önce üvey kardeşini sonra da babasını kaybetmesi Rudy'nin gençliği için, ergenliği için son derece travmatik bir durum. Ve Rudy bazı ruh sağlığı sorunları yaşıyor. Depresyona giriyor ve annesi artık oğlunun hayatını tamamen kontrol etmeye başlıyor. Bunu daha sonra iyice açacağız zaten. 2015'e gidiyorum. 6 Mart 2015'te saat 18 gibi Rudy köpekleri gezdirmek için dışarı çıkıyor. Üzerinde mavi kot pantolon, siyah bir tişört ve kahverengi ayakkabıları varmış. Rudy hemen hemen her gün iki köpeğini Houston'un batısındaki Tidwell ve Park Drive yakınlarındaki mahallelerinde yürüyüşe çıkarıyormuş. Çok uzağa gitmiyormuş bu arada yani mahalle dışına çıkmıyormuş. Genelde 20 dakikayı geçmeden eve dönüyorlarmış köpekleriyle beraber. Ancak 18'e çıkmıştım. Saat 18.40 olduğunda Rudy hala eve dönmemiş. Aradan saatler geçmiş. Köpeklerden biri eve geri dönmüş. Ancak diğer köpekten ve Rudy'den hala bir iz yokmuş. Ertesi gün ikinci köpek Rudy'nin annesi ve büyük annesi Rosa ile birlikte yaşadığı Houston'daki çiftliğe dönüyor. Ancak Rudy hala ortada yok ve o gün yani kayboluşun ertesi günü 7 Mart'ta Rudy'nin kayıp olduğu annesi tarafından kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Hemen bir kayıp ilanı hazırlanıyor. Kayıp ilanı biraz enteresan. Üzerindeki metinde Rudy'ye depresyon ve anksiyete teşhisi konuldu ve muhtemelen artık reçeteli ilaçlarını kullanmadığını belirtiyorlar. Rudy daha önce sağ bacağından yaralanmış, bu yüzden hafif topal yürüyormuş. Astımı da varmış ve annesi astım spreyini yürüyüşe çıkarken yanında getirmediğini belirtmiş. Bunların hepsi ilanda yazıyor bu arada. Şu an söyleyeceklerim de ilanda yazıyor. Çok ürkek bir çocukmuş, utangaçmış ve bazı özel ihtiyaçları varmış. Kuzeni Michelle Rodriguez'e göre Rudy biyolojik olarak 17 yaşında olmasına rağmen akıl yaşı ona yakınmış. Bununla tam neyi kastettiğini bilmiyoruz. Araştırmalar başlıyor. Emekli polis memuru Martin Rentira ve eşi Barbara Spring, Texas'ta Checkmate araştırma saha hizmetlerini yönetmekte. Çift polis memuru olarak Rudy'nin davasında 2 yıl çalışmış ve anne Jane'inin hikayesinin başından beri uyuşmadığını söylüyorlar. Şimdi araştırma esnasında olan bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu çiftimiz Martin ve eşi Barbara köpekler nerede diye bakmaya gidiyorlar. Evdeyken işte köpeklere bakmak istiyorlar. Hani Rudy'nin ortadan kaybolduğunda etrafta gezdirdiğini düşündüğü köpekler var ya. Anne bazen köpeklerin nerede olduğunu onun bile bilmediğini söylüyor. Yani etrafta geziniyor onlar diyor. Ve Martin ve Barbara bunu birkaç kez daha soruyor. Yani nerede bu köpekler bakalım diye. Köpekleri hiçbir zaman göremiyorlar ve bu evde çiftlik evinde köpeklerin yaşadığına dair hiçbir kanıt görmüyorlar. Burada Olcay'a bir şey sormak istiyorum. Olcay, Hinata evde değilken bile ne bileyim başka bir yerdeyken, dışarıdayken, başka bir yerde kalırken bir süre eşyası evde değil midir? Yani ben şimdi sana gelsem evde köpek olmasa bile köpekli bir evde olduğumu anlar mıyım?
Anlarsın tabii yani, maması var bir yerde, mama kabı var, su kabı var, yatağı var, oyuncakları var. Yani direkt anlarsın orada bir köpek olduğunu. Burada bir
Evet,
köpek.
buna dair hiçbir şey görmemişler bu evde. Neyse, demin söyledim ya, evde çocuk ve anne dışında bir de büyük anne vardı. Bu anneanne oluyor. Kendisi ne yapıyor? Jimmy Santana, polisin yaşlı annesi Rosa Rodriguez'i sorgulamalarına asla izin vermiyor. Rudy'nin teyzesi, kaybolan çocuğun teyzesi Pauline Sanchez Rodriguez, medyaya Rudy'nin kayıp olduğu zaman boyunca annesi Rosa'nın yani anneannenin her zaman torununun Rudy'nin buralarda olduğunu, o odada olduğunu söylediğini belirtiyor. Ve annesi de Jamie de yalan söylüyor. Ya işte muhtemelen aklını kaçırmış annem ya işte böyle konuşuyor diyormuş. Klasik işte Alzheimer'mış gibi davranıyormuş anneye. Öyle de olabilir, bilemeyiz. Evde değişik bir şey daha var. Demin bahsettiğim olayı araştıran Martin ve Barbara eve geldiğinde Rudy'nin bulunduğu eve dair ipuçlarını inceliyorlar ve Rudy'nin odasına giriyorlar. Odada ne var? Masanın üzeri. Klasik bir ergen odası bu arada. İlginç çok bir şey yok. Sadece masanın üzerinde düzgün el yazısıyla yazılmış ev ödevleri var Rudy'nin ve çok güzel bir yazısı varmış. Bir yandan da Rudy'nin annesi onlara, bu çiftimize Rudy'nin odasında bulunduğu iddia edilen bir mektup gösteriyor. Bu mektupta Rudy evden kaçtığını yazmış. Ama mektupta bir tuhaflık olduğunu düşünüyor çiftimiz. Çünkü buradaki yazı Rudy'nin ev ödevindeki ev yazısı gibi düzgün bir şekilde değilmiş. Ve asıl ilginç olan Jane'i anne bu mektubu polisle ya da halkla hiçbir şekilde paylaşmamış. Bunun yerine oğlunun kaybolduğuna dair bir hikaye anlatmaya karar vermiş. Daha çok ilgi uyandıran bir hikaye anlatmaya karar vermiş. Hatta daha sonra insanlara oğlunun insan tacirleri tarafından kaçırılmış olmasının en olası senaryo olduğunu söylemeye başlamış. Anne başka neler söylüyor? Rudy'nin kaçırıldığı gün bir tanığın Rudy'yi kendisinden yaşça büyük çocuklardan oluşan bir çeteyle boğuşurken gördüğünü iddia etmiş ve söz konusu boğuşma ve parantez içinde kaçırma olayının yaşandığı yerde Rudy'nin parçalanmış cep telefonu bulduklarını öne sürmüştür. Anne aynı mektup olayında olduğu gibi bu olayda da yani bu bilgiyi de polisle hiçbir şekilde paylaşmamış. Peki anne kimseye hiçbir şey söylemiyor da ne yapıyor? Bir tane bağış toplama etkinliği düzenleniyor. Rudy'nin aranmasına yardımcı olmak için para toplanıyor. İşte çocuğum kaçırıldı, işte para toplayalım da hep beraber arayalım diyor. Hatta şeyi de söylüyor bu arada, çocuğunun kaçırıldığına dair bir tanığı olduğunu da söylüyor. Bir genç bir kızı söylüyor işte bu tanık diyor, ismini bulamadık. Demin söylediğim çiftimiz olayları araştıran Martin ve Barbara bu genç kıza sorguluyor ve hikayesini oldukça tutarsız buluyorlar. Bu arada demin biraz bahsettiğim poster vardı ya, o posterde çocuğun doğum tarihi yanlış, fotoğraf da güncel değil. O posteri paylaşırız sizle zaten ama o sıralarda 17 yaşında olması gereken çocuğumuz 17 yaşında değil, gayet 14 yaşında gözüküyor. Burada ilginç olan şey ne biliyor musun? Posterdeki tüm bilgileri annesi söylemiş. Yani kimse bu postere bakıp çocuğu bulamaz aslında, yani zaman yolculuğu yapmıyorlarsa, çünkü çocuk öyle gözükmüyor. Yani çok alakasız ve ergenlik çağında biliyorsunuz tiplerimiz acayip hızlı değişir. 14-17 yaş arası da çok ciddi bir yaş farkı. Bayağı alakasız bir fotoğraf var yani, ara ki bulasın. Neyse, Rudy'yi yine de arıyorlar tabii ki. Rudy'yi arayan gönüllüler Rudy'nin kaçırıldığı iddia edilen yerde bir kitap çantası ve bir astım ilacı buldular. Anne, bu Rudy'nin kitap çantası, bu da astım ilacı dedi. Ama başka bir dedektif, kanıtlara göre Rudy'nin hiç astım hastası falan olmadığını ve bu çantanın ilkokul çocukları ödevleri içerdiğini söylüyor. Yani alakasız bir çanta bu diyor. Bu liseye giden bir çocuk 17 yaşında ve astım hikayesi çok da mümkün gözükmüyor diyor. Başka bir özel dedektif de şunları söylüyor. Anne kendisine, bu özel dedektife, Rudy'nin Meksika'da insan kaçakçılarıyla birlikte olduğuna dair bir bilgisi olduğunu söylemiş. Aslında kartel için çalışan bir kadının yanında olduğunu, kendisinin yani annenin de bu kadınla temas halinde olduğunu, bu kadının bir telefon numarası olduğunu ve onu aradığını söylüyor. Dedektif numarayı alıyor, kadını arıyor ve kadın sinirli bir şekilde şey diyor, neden bahsettiğini bilmiyorum. Zaten beni daha önce bu kadın aradı, ben ona da söyledim. Ben onun dolandırıcılığının bir parçası olmak istemiyorum diyor. Bu sırada para toplanmaya devam ediyor. Houston polisi de çocuğun kayıp olduğunu düşünüyor ve aramaya devam ediyorlar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra 2016'ya girdiğimizde Jane'e, yani anne, bir tane röportaj veriyor. Onu da izledik, paylaşırız ilginizi çekerse. Polisin kendisine oğlunun kaçırılmış ve insan tacirlerine satılmış olabileceğini söylediğini iddia ediyor. Yani polis de çocuğun kaçırıldığını ve insan tacirlerine satıldığını söylüyor. Şey, enteresan. 2018'de başka bir gelişme oluyor. Rudy'nin kuzenlerinden Cassandra Lopez, Houston Polis Departmanı'nı arıyor ve diyor ki, kuzenim Rudy'nin annesinin kayıp olduğunu söylediğini biliyorum ama Rudy iyi bir durumda değil ve ben kendisini evde birkaç kez gördüm diyor. Bu ihbarı alan Houston polis memurları tabii ki hemen eve gidiyorlar ama Rudy'ye dair hiçbir iz göremiyorlar. Sonra bu olayın radarımıza girmesine neden olan olay, 2023 yılındayız, 29 Nisan 2023'teyiz. Houston'da bir kilisenin önünden geçen bir kişi yerde genç bir adam görüyor. Genç adam tepkisiz bir şekilde yere yığılmış ve vücudun her yerinde kesikler ve yaralar var. Arkadaşlar, bu kişi kim?
Hemen ben devralayayım buradan. Polis yaptığı kimlik tespitinde vücudu yaralar içindeki şahsın 8 yıl önce kaybolan Rudy Farias olduğunu belirliyor. Yani bu kişi, tepkisiz bir şekilde yığılmış olan kişi Rudy arkadaşlar. Rudy'nin bu yoldan geçen kişi tarafından görülmesinden kısa bir süre önce kendisini gören başkaları da varmış üstelik. Yakınlardaki bir restoranın çalışanının da dikkatini çekmiş. Çünkü iddiaya göre üstü başı dağınıkmış. Yani çok böyle kaba saba bir sakalı varmış ve hiç parası yokmuş. Hemen anneye haber veriliyor ve hastaneye naklediliyor oğlan. Anne Jane'inin 8 yıldır kayıp olan oğlu nihayet bulunmuştu. Artık hani o kadının çok sevinmesi gerekiyor. Şimdi 25 yaşında olan oğlunun kötü bir şekilde dövüldüğünü ve istismara uğradığını iddia ediyor kadın. Ve yıllar süren belirsizliğin ardından onu nihayet yeniden kollarına alma ihtimalinin kendisini yine de rahatlattığını bildiren bir açıklama yapıyor. Annesi Rudy'nin ölen abine ait bir kolyeyi takmış halde bulduğunu Rudy'yi ve şimdi doktorlar ya da aile üyeleri onunla her konuşmaya çalıştığında o kolyeyi sıktığını öne sürüyor aynı şekilde. Oğlunun kafasının hala karışık olduğunu ve işte hiçbir şekilde bir şey tepki vermeden, herhangi bir şey söylemeden, cenin pozisyonuna geçip yatmadan önce sadece birkaç kelime ettiğini de vurguluyor kadın. Janie, yani annemiz, Rudy'nin nihayet evde olduğu ve konuşamadığı konusunda kamuoyuna açıklama yaptıktan ve biraz mahremiyet talep ettikten sonra Rudy'nin hastane yatağında yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıyor. Ama tuhaf bir şey var. Bu fotoğraf 2023 yılına ait değil. 2012'de çekildiği iddia edilen bir fotoğraf. Ve aslında Rudy 2012 yılında topuğuyla ilgili bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırmış. Şimdi neden durup dururken bu kadın böyle bir paylaşım yapmış ki? Sosyal medyada bunun üzerine anne eleştirilmeye başlanıyor. Anne tabii ki çok fazla umursamıyor. Çocuğum eve gelmiş 8 sene sonra. Kim ne diyor, kimin umurunda diyor. Ama tabii aslında o şöyle olmuyor. Grizzy Castillo, Grizzy denilen bir yerel influencer Facebook sayfasında da 600 bin 600 binden fazla takipçisi var. Bölgede tanınmış biri bu. Burada bir takım şeyler yazıyor bu kendi sayfasında. Jenny bu Facebook sayfasında hakkında yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle sayfanın sahibi Grizzly ile temasa geçiyor. Grizzly de şunu söylüyor: oğlunun acı çektiğini ve hastanede olduğunu söylemek yerine medyanın onu nasıl algıladığı konusunda daha çok endişelisin diyor kadına. Ve bunun üzerine bir takım konuşmalar daha yapıyorlar. Geçen Temmuz ayında da buluşuyorlar. Anne dış görünüşü konusunda hala aşırı takıntılı. Sosyal medyada kullandığı fotoğraflarda kendisinin değil. Bir sürü fake hesabı var annenin. Dolayısıyla bu konuda biraz takıntı yapmış durumda. Tabii ki bunlar bir suç teşkil eden şeyler değil. Sonuçta hangimizin fake hesabı yok ki? Senin var mı Denizciğim fake hesabın?
Bence.
Ben biliyorum olduğunu.
Ben de biliyorum. Biz fake
Bilicilerin dili.
hesaplarımızdan da yazışıyoruz bazen.
Ya evet ya, ne kadar komiyiz. Konuları bölüyoruz biz. Mesela bir fake hesaptan bir konu konuşulurken asıl hesaplarımızdan başka bir konu, Twitter'dan başka bir konu ve WhatsApp'tan bambaşka bir konu konuşabiliyoruz.
Senin
Gerçek dostlar bunu yapmaz
peki bir
mı?
şey söyleyeceğim. Seni tweetlerime sıkıyor muyum? Twitter'a yoksa az mı giriyorsun?
Ya ben çok az giriyorum Twitter'a ama benim anlamadığım şey senin attığın mesajların bildiriminin bana niye gelip gelmesi. Bir tanesi geliyor, sonra bir bakıyorum 4-5 gün önce başka bir tane de atmışsın ve çok komik ve ben onu kaçırmışım ya.
Tamam.
Lütfen atmaya devam et ama. Neyse, tabii ki hepimizin fake hesabı var yani. Fake hesaplarınızla bizleri takip etmeye çalıştığınızın da farkındayız arkadaşlar. Benim hesabım gizli ve belirli bir paylaşımınız yoksa kabul etmiyorum. Paylaşım istekleriniz, üzgün. Ya. Çok aranan bir yüzüm çünkü. Her neyse. 5 Temmuz 2023'e gelelim. 5 Temmuz 2023'te Jenny ve Rudy, Jenny'nin tehditler aldığını ve evde kendini güvende hissetmediğini söyleyerek havaalanı yakınındaki bir otelde Houston polis dedektifleriyle buluşuyorlar. Rudy'nin Houston Polis Departmanı tarafından kilisenin dışında bulunmasından bir hafta sonrasına denk geliyor bu 5 Temmuz günü. 8 yıldır kayıp olan bu çocuğu eve döndükten sonra bir hafta boyunca sorgulamak için bekliyor dedektifler. Yani bunda bir sorun olmayabilir. Çocuğun psikolojik sorunları var ve zor bir zaman geçirmiş. Zaten bulunduğunda da az önce söylediğimiz gibi epey dağılmış haldeymiş. Ama asıl sorun, yani buradaki bütün hikayedeki asıl tuhaf olan şey, Rudy aslında kayıp falan değilmiş. Şimdi daha detaylara ineceğiz. Bu nasıl böyle oluyor? Houston Emniyet Müdürü Rudy'nin kayıp sayıldığı 8 yıl boyunca polisin hem anne hem de çocuk ile görüştüğünü, bu gelişmelerde her ikisinin de Rudy'nin Santana'nın yeğeni olarak gösterdiğini, Rudy'yi ve yani Jane'i Santana'nın yeğeni olarak gösterdiğini ve Farias için, Rudy için sahte bir isim kullanıldığını söylüyor. Dedektifler onunla konuşunca Rudy'nin bir gün sonra, yani 8 Mart 2015'te eve döndüğü keşfedildi diye anlatılıyor bu olay. Jenny, anne, Rudy'nin hala kayıp olduğu konusunda inatçı bir tavır sergilemeyi sürdürerek polisi aldatmaya devam etmiş. Ailesinin ve arkadaşlarının gelip gittiğini gördükleri kişinin de yeğeni olduğunu iddia etmiş. Aslında belirli bir suç unsuru var burada. Yani kayıp bir kişinin varlığı hakkında yalan beyanda bulunuyor. Ama henüz bir suçlama getirilmemiş durumda kendisi. Başka bir yerel influencer'ın söylediklerini de aktaralım. Quinel X ve aynı zamanda ismi MRX olarak da biliniyor. Kendisi anne olmadan polisle görüşmüş ve Rudy'nin kendisine, Rudy'nin önceki 8 yıl boyunca bizzat annesinin cinsel, zihinsel ve fiziksel istismarına uğradığını öğrenmiş Rudy'den. Ve tüm bu süreçte, yani 8 yıl boyunca evde olduğunu, annesinin onu eve hapsetmiş olduğunu da öğrenmiş. Annesi ona köle gibi davranıyormuş. Herhangi bir kendine ait alanı yokmuş ve bu yüzden de nihayet evden kaçmış ve işte bu Temmuz'da, Temmuz'dan bir hafta önceki dönemde sokakta yaralı bir halde bulunmuş. Peki neden yaralıydı? O da şöyle açıklanıyor: 27 Mayıs 2023 tarihinde Janie Santana, yani Rudy'nin annesi, BMW'sinin kayıp olduğunu bildirmiş ancak polise kimin aldığını bilmediğini söylemiş. BMW birkaç gün sonra kaza yapmış ve hurdaya dönmüş olarak bulunmuş. Ancak komşularına göre Janie bu arabasını kimin aldığını aslında çok iyi biliyor. Bu arada Rudy olduğunu bilmedikleri oğlu Dolph adını kullanıyor. Ve Janie mahalledeki herkese Dolph'un bu kişinin yeğeni olduğunu söylüyor. Ancak görünüşe göre Rudy ya da Dolph tırnak içerisinde ya da parantez içinde her neyse BMW'yi alan ve kaçmak için kaza yapan kişinin ta kendisi. Bu yüzden kilisenin dışında kanlar içinde yaralı ve tıbbi bakıma muhtaç bir halde bulunuyor. Komşuları falan da bu arada Dolph'u tanıyorlar. Yani gayet biliyorlar yani onu işte yeğeni diye tanıştırmış da çünkü. Birkaç ev uzakta yaşayan bir komşu Kisha Ross televizyonlara garajıma gelip dururdu oğlum ve kızımla vakit geçirdi diye açıklama yapıyor. Hep uyuşturucu etkisindeydi onu hiç ayık görmedim. Janie yokken asla telefonu açmazdı ama Janie varken de zaten çok konuşmazdı. Ancak o odadan çıkınca konuşurdu diye anlatıyor olayları. Annesi onu 7 gün 12 saat çalıştırıp haftalık 60 dolar veriyormuş Rudy'ye ya da işte yeni adıyla Dolph'a. Aynı yatakta yatmaya zorluyormuş. Kendisini yıkamasına izin vermiyormuş ve ona uyuşturucu tedarik ediyormuş. Tüm bunlar yine az önce söylediğimiz bu yerel influencer MRX'in söyledikleri. Güya işte Rudy ile konuşan ve polisle konuşan bu influencer. Polis cinsel taciz ile ilgili böyle bir suçlama olmadığını belirtiyor. Artık 25 yaşında olduğu için de kendisi bir suçlamada bulunmadığı sürece polis herhangi bir şey yapacak durumda değil. Peki Rudy ne diyor? Bir röportaj veriyor Rudy ve şöyle açıklıyor olanları. Beni annesi için şunları söylüyor yani. Beni asla içeri kilitlemedi, kelepçelemedi. Ayrılmak için özgür iradem vardı. Sadece beynim yıkanıyor gibi hissetmiştim. Bana sürekli tutuklanacaksın diyordu ve beni manipüle etmesi kafamı karıştırmaya devam etti. Beni zihinsel olarak neredeyse oraya kilitledi. Yine abisi hakkında bir takım görüşlerde bulunuyor. O benim tek ebeveynimdi. Yannisiyle ilgili söylüyor bunu. Abim dışında sahip olduğum tek kişiydi. Kardeşimi kaybettiğimde bana nasıl yaşayacağımı, kendime güvenmeyi ya da işte nasıl özgüven sahibi olacağımı öğretecek kimse yoktu. Bu yüzden hayatım boyunca anneme bağımlı yaşadım. 8 yıl boyunca Rudy evden nadiren ayrıldığını söylüyor. Bir keresinde annesinin arabasını kullanırken bir memurun kendisini kenara çektiğini, ancak sahte bir isim kullandığını söylediğini de anlatıyor. Rudy'ye göre aile üyeleri geldiğinde bile tecritte tutuluyordu, bir yere kapatılıyordu. Ailemin kapının diğer tarafında mutlu ve neşeli olduğunu dinlemek zorunda kalıyordum. Ve ailemi istiyorum, insanları istiyorum, sadece iletişim kurmak istiyorum diye anlatıyor Rudy. Sanki bir hapishanede yaşıyordum, sanki hayatım boyunca bir hapishanede yaşadım. Sadece özgür olmak istedim, kendi işime sahip olmak istedim, sadece hayatımı yaşamak istedim. Birini sevmek, beni gerçekten sevecek bir başkasına sahip olmak istedim. Duygularımı anlamak için mücadele ettim. Cinsel saldırı konusunda Rudy sözlerinin çarpıtıldığını söylüyor. Anne oğul sınırları aşılmış olsa da cinsel saldırıya uğramadığını belirtiyor. Bazen onun yatağında uyumak zorunda kalırdım diye anlatıyor bunları. Sınırları zorlar ya da beni rahatsız ederdi ve ben dur derdim. O da neden? Neden? Niye böyle bir şey istiyorsun ki? Bir şey yapmadım ki. Yanlış bir şey yapmadım ki derdi diye anlatıyor olanları. Rudy artık annesinin evinde kalmıyor ve onunla herhangi bir temas kurmak istemediğini ifade ediyor. Ben sadece hayatımı yaşamak istiyorum. Bir ailem, bir arabam, bir evim olsun istiyorum. Sadece hayatımı yaşamak ve mutlu olmak istiyorum diye anlatıyor verdiği röportajda olanlar hakkındaki fikirlerini. Buraya kadar ne diyorsun Deniz? Nasıl bir tablo bu?
Ya inanılmaz değil mi? Çocuk aslında kayıp değilmiş. Ayrıca bu böyle komşuluk mu olur? Siz yani nasıl anlamazsınız onun olduğunu? Bu nasıl bir anne? Bu nasıl bir olay? Acaba başka olaylarımızda da böyle kayıp olduğunu düşündüğümüz zaman kayıp olmayan evde saklanan insanlar var mıydı? Birinin tarafından saklanan. Ay çok korkunç ya, çok acayip.
Ya insanın aklına böyle bir soru geliyor gerçekten. Bu nedir ya? Bu nasıl bir annelik? Nasıl bir insanlık ya da yani anneliği de geçtim artık. Niye böyle bir şey yaparsın ki? Yani hani çocuğunun bir şeyi olur, bir ihtiyacı olur ve onun hani zarar görmesine engel olmak için çocuğunu mümkün olduğunca evde tutmaya çalışırsın. Atıyorum yani bu bile mantıklı değil ama yani bunu nasıl yaparsın? Nasıl hapsedersin çocuğu evin içerisine ya? Ve herkese yalan söylüyor. Ve gerçekten komşular bunu nasıl anlamaz? Yani ben aklım şaştı bu olayda benim.
Bak anneanne haklıymış. Anneanne ilk başlarda diyormuş ya burada zaten çocuk diye. Bir tek o haklıymış yani.
Evet, teyze falan da bir şey söylememiş. Madem o kadar şey yapıyordun, birazcık daha baskı yapsaydın yani.
Aynen öyle. Kuzen aramış birkaç yıl önce ama polisler gittiğinde yokmuş yani. Çok acayip.
Evet. Çok ilginç. Anneye biraz şey yapalım bakalım. Kayıtlar Jenny Santana'nın birçok kez evlendiğini de gösteriyor. Bu evliliklerden en az biri eski eşinin aynı anda en az iki kişiyle daha evli olduğunu iddia etmesi nedeniyle iptal edilmiş. İnanılmaz bir şey bu. Yani bu yasa dışı bir şey yani ve
Zaten evliymiş.
zaten evlisin ve gidip başka biriyle evlenmeye çalışıyorsun ve bu da böyle belediyede falan anlaşılıyor değil mi yani? Siz zaten evlisiniz hanımefendi. Aa, gerçekten mi?
Devlet yok tabii orada.
Ya yani bir hukuk analisti Brian Weiss'a göre bu yasa dışı bir durum. Yani bu işte evlilik hikayesi. Ancak oğlunun davasında muhtemelen bir etken olmayacağını da söylüyor. Bu soruşturma bir maraton ya da bir koşu değil. Soruşturma gerçeği aramaktır. Acele karar vermek değil diye anlatıyor bu Brian Weiss denen adam. Dedektifler şu anda herhangi bir suçlamada bulunulmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söylüyorlar. Jenny Santana ayrıca sahte ihbarda bulunmak ya da sahte isimler vermekle de suçlanmıyor bununla ilgili. Weiss günün sonunda bunlar kabahat ve evet önemli ama bölge savcılığı bu suçlamaların yapılmasının uygun olmadığına karar verdi. Buna katılıyorum ama bu annenin henüz kurtulduğu anlamına gelmiyor dedi. Julissa Bravo adlı bir kadın tarafından 75 bin dolar hedefiyle bir Rudy Farias Dördün bulunmasına yardım için bağış sayfası oluşturuldu. Buraya 2025 dolar geldi. Muhtemelen annenin kendisi oluşturdu bu sayfayı. Yani hala bir yardım toplama gayretinde, neyin yardımını toplamaya çalışıyor onu da anlamıyorum. Dava hala aktif. Suçlama dediğimiz gibi yani Rudy tarafından gelen bir suçlama, doğrudan bir suçlama olmadığı için herhangi bir şey sürdürülemiyor ama bilmiyorum. Nasıl olur, nasıl devam eder? İnanılmaz bir hikaye.
Valla takipçisi olacağız. Siz de olun. Bakalım neler olacak bundan sonra.
Ölüm sonrası haberleşmek üzere diyoruz.